Ayrım 27 Kanatsız Kuşlar Louis de Bernier Sayfa 369 58. Bölüm Kara Tavuk Gelibolu'da Kara Tavuk Hatırlıyor 2 Franklerin geri gelmesi için bir ay geçmesi gerekti ve bu arada da bir yığın şey oldu. İlk olarak ben hepimizin kafasını karıştıran bir şeyi Franklerden bir kısmının bir yanımızda olduğunu keşfettim. Kafamız kefenenin milleti tektir ve cizesi yüzünden karışmıştı. Halbuki şimdi anlaşılıyordu ki öyle değilmiş. Ve savaş hanesinden değil fakat İslam hanesinin yanında olan bazı Frankler varmış. Bu Franklere Alman deniyordu ve en şaşırtıcısı da Hristiyan olmalarıydı. Kendisini Müslümanların hamisi ilan etmiş bir imparatorları bulunmaktaydı. Britanyalı denen öteki Franklerin teslim etmediği savaş gemilerinin yerine yenilerini verenler de bunlardı. Franklerin kendi aralarında bölünmüş olduklarının farkında değildim. Bu Alman Frankleri bizim yanımızda dövüştükleri halde bizim kendi Hristiyanlarımıza bunu yapmanın yasaklanmış olmasını garipsemiştim. Hala da garipsiyorum. Daha da garip olanı bu Alman Franklerinin çok güçlü mevkilerde olmaları ve bize Liman von Sanders denen bir tanesinin komuta ediyor olmasıydı ki bize göre çok mühim bir generaldi kendisi. Bazen yaverleriyle birlikte görürdünüz onu, saflarda gezinirken, bazen de ata binerdi ve çoğu zaman Frank değil de Türk üniforması giyerdi. Bu Alman Frank'i subaylardan daha bir yığın vardı ve bizim Türk subaylara tavsiyelerde bulunur, emirler verirlerdi. Bizim subaylarımızla ne Almanca ne de Türkçe, yalnızca ve yalnızca Fransızca denen başka bir Frank diliyle konuşurlardı. Size bu dilin esas sahibi olan Fransız halkının bizi işgal eden düşmanlar arasında olduğunu ve bizim tango adını taktıklarımız olduğunu söylediğimde sizin de aklınız karışacak. Tıpkı bizimki gibi. Adı Orhan olan Teğmen'im Alman subaylarla Fransızca konuştuğunu, çünkü Fransızcanın uygarlığın evrensel dili olduğunu açıklamıştı. İkinci olarak da artık anneme mektup yazmam yasaklanmıştı ve yazı yazdığım için çok kötü muamele görmüştüm. Bir neferin yazı yazmayı bilmesi umulan bir şey değildi ve dolayısıyla kuşku uyandırmıştım. Bir sabah namazdan sonra bir mıntıka temizliği yapacak bir müfrezede göreve başlamak üzereydim ki aniden iki asker tarafından yakalanarak bölük kumandanına götürüldüm. İnzibat olan bu askerler yolda beni tekmeleyip dövdüler, tüfeklerinin dipçikleriyle de vurdular. Askeri inzibattan herkes nefret eder ve buna karşılık onlar da normal askere karşı bir nefret beslerler. Bu iki herif iri ve aptal suratlıydılar, ayrıca rakı kokuyorlardı. Kumandanın huzuruna çıkana kadar yanağım yaralanıp kanamaya başlamıştı bile. Ve önünde hazır ola geçmekte zorlandım, zira dizime de tekme yemiştim. Bölük kumandanı selam verdiğimde aşağılayarak baktı bana ve önündeki masada duran kağıtları karıştırıp rahat dedi. Sonra adımı ve birliğimi onaylattı ve bir mektup göstererek ''Bunu sen mi yazdın Abdülnefer?'' diye sordu. Ben mektubu elime alıp baktım, anneme yazdığım ikinci mektupmuş. ''Bu benim anneme yazdığım ikinci mektup.'' dedim. ''Kumandan oku bakalım.'' dedi. Okumak istemedim çünkü anneme yazmıştım. Ama insanın yüzüne karşı emir vermiş olan bir bölük kumandanını reddetmenin kimsenin harcı olmadığını fark ettim ve böylece okumaya başladım. ''Sevgili valideciğim, bir kere daha armut ağacının dibinde oturmaktayım ve her şey eskisinden bile daha güzel. Ruhum toprağın güzelliğiyle daha da şenlenmiş durumda.'' Bunun gibi bir şeydi. Anneme yazdığımda onun düşüncesi bana ilham veriyordu ve burada yazdığımdan daha sevecen yazıyordum. Onu endişelendirecek kötü şeylerden bahsetmiyordum. Mahrem bir şeyin yabancılara teşhir edilmesindeki utanca katlanarak başından sonuna kadar okudum ve sonra mektubu tekrar kumandana uzattım. Dedi ki bunları yazdığını nereden bileceğiz? Kağıdı göstererek çünkü orada yazılı dedim. Karakterler Rumca, kelimeler Türkçe diye cevap verdim. Kumandan bana baktı ve ''Rumların bizimle savaşmasının üstünden çok geçmedi ve çok geçmeden yine savaşa girebilirler. Bize Trakya'da korkunç şeyler yaptılar. Biliyorum çünkü oradaydım. Bağırsakları deşilip kapılara çivilenmiş küçük çocuklar gördüm. Orduda aramızda Rum istemiyoruz. Casusluk tehlikesi olduğu aşikar.'' dedi. ''Ben Rum değilim efendim.'' diye cevap verdim. ''Sen Hristiyan değil misin?'' ''Müslümanım efendim. İmansız değilim ben.'' Kumandan birlik imamı senin Müslüman olduğuna garanti verdi. Ama bir Müslümanı taklit etmek çok da zor değil. Lütfen bu mektubu açıkla dedi. Anneme yazdığım bir mektuptur efendim.
Evet, evet, annene yazdığım bir mektup. Ama neden Rumca?
Rumca değil efendim diye tekrarladım. Türkçe ve yalnızca harfler Rum harfi. Meraklı olduğum için bir arkadaşım öğretmişti.
Nasıl oluyor bu diye sordu kumandan belli birine hitap etmeden ve o noktada arkasında yana doğru bir yerde durmakta olan Orhan Teğmen öne eğilerek dedi ki, izin verir misiniz efendim?
Mektubu alıp baktı ve Türkçe konuşulan ama Rumca yazılan yerler varmış. Duydum ki bu batı kıyılarında ve özellikle de bu neferin geldiği güneybatıda çok yaygınmış. Bu insanlara bazen Karamanlı deniyormuş dedi.
Kumandan bunu nasıl kontrol edebiliriz diye sordu. Teğmen bir sürü Rum doktorumuz var diye cevap verdi. Kumandan birini getir bana diye emir verdi.
Böylece az sonra Sıhhiye Birliği'nden bir Rum doktor geldi ve mektuba bakıp harfler Rumca ama dil Türkçe. Kendisi de Türkçe bilmediği takdirde hiçbir Rum bunu anlamaz. Çoğumuzun Rum doktorlarımız olmasına itiraz ettiğimizi hatırladım. Çünkü hastalandığımız veya yaralandığımız zaman bizi doğru dürüst tedavi etmeye zahmet etmediklerini düşünüyorduk. Ama bütün bunlar sonradan olacaktı. Ve o malum doktor bana iyilik etmişti kuşkusuz.
Mektubun gerçekten Türkçe olduğunu duyunca kumandan doktoru gönderdi ve kendisinden daha sonra bahsedeceğim müfreze komutanım olan Orhan Teğmen'le konuştu. İyi bir nefer midir?
Bunun üzerine Orhan Teğmen babasının yerine gönüllü olmuş ve deniz saldırısı sırasında kendini gösterdi. Bir nefer olarak kendisine güvenim tamdır. Onbaşılığa terfi ettirilmesini önermeyi düşünüyordum.
Şunu söylemeliyim ki efendim, askeri inzibat tarafından sebepsiz yere dövülmüş olmasına itirazım vardır.
Kumandan içini çekti ve ayağa kalktı. Beni getirmiş olan iki inzibata dönerek, bu askerin yüzü siz vurdunuz için mi kanıyor diye sordu.
Onlar da evet efendim dediler. Ve kumandan, tutuklanmaya itiraz mı etti diye sordu.
İnzibatlar hayır efendim dediler.
O inzibatların aptal olduğunu düşünmüşümdür hep. Çünkü evet demeleri gerekirdi. Neyse kumandan bunlara hazır ola geçmelerini söyledi, tabancasını kılıfından çıkardı ve kabzayla her ikisinin de yanağına vurdu. Böylece benim gibi onlardan da kan akmaya başladı. Yanaklarından kan akarak orada öylece hazır ol vaziyetine durdular ve hiçbir şey söylemediler.
Sonra kumandan bana dönerek, bir daha Rum alfabesiyle mektup yazmayacaksın. Sansürcüler aptalca sorunlarıyla bana gelmeseler de yeterince derdim var zaten. Anladın mı dedi.
Evet efendim diye cevap verdim.
O da çıkabilirsin dedi.
Böylece hazır ola geçtim, selam verdim ve Orhan Teğmen'le birlikte topallayarak müfrezeme gitmek üzere çıktım.
İşte annemin ondan sonraki 3 yıl boyunca benden haber alamayışının gerekçesi budur.
Orhan Teğmen bir keresinde bize demişti ki, bu kadar aptal bir düşmanımız olduğu için şanslıyız herhalde. Böylece arada gücümüzü toplayabiliyoruz.
Bunu söylemişti çünkü Frankler savunmamızı hazırlamamız için bize daima bol bol zaman tanıyorlardı.
Az önce anlattığım büyük savaştan 4 ay önce Kumkale ve Seddülbahir kaleleri bombalamak için gemilerini yollamışlar ve bir cephaneliğin havaya uçması sonucu 86 kişi ölmüştü. Böylece dar geçitleri takviye etmemiz gerektiğini öğrenmiştik. 2 ay sonra bir Frank denizaltısı bizim Mesudiye'yi batırmış, böylece mayın ve denizaltı ağları döşemeyi öğrenmiştik.
Birliğe doğru dönerken hafif bir yağmur çiselemeye başlamıştı.
Orhan Teğmen bana, sen çok ilgimi çekiyorsun benim demişti.
Ne cevap vereceğimi bilememiş ve hiçbir şey söylememiştim. Çünkü bir nefer normalde bir subayla muhabereye girmez ve sonra o dönüp izah etmişti.
Benim komutam altındaki erlerden okuma yazma bilen bir tek sensin.
Duraklamış ve devam etmişti. Ve tuhaf olan şu ki bildiğin de neredeyse tamamen yararsız. Türkçeyi Rum harfleriyle yazmak. Yarısı limon, yarısı incir olan yeni bir meyve yetiştirmek gibi bir şey. Ki böyle bir meyveyi kimse asla yemez.
Ne yapmalıyım o vakit efendim diye sordum.
Ve o da ilk işin savaşta hayatta kalmak dedi.
Mahmafi Mustafa Kemal'in Frankler gibi bizim de Latin harfleriyle yazacağımızı söylediğini duydum. Böylece eğer onun dediği olursa bir gün bu Rum harflerinin yerine onları öğrenmek zorunda kalabilirsin.
Savaşı kazanacağımızı umuyorum inşallah efendim dedim. Çünkü aksini söylemek veya düşünmek olmazdı. Ve sonra bir şeyler yazmak için uğraşabilirim.
Şanslıyız dedi Orhan Teğmen. Almanlar büyük bir askeri yeteneğe sahipler, biz de öğreniyoruz. Britanyalılar ile Fransızlar hazırlanmak için bize bu kadar zaman tanımakla ölçüsüzce akılsızlık etmiş oldular. Onları yenmemiz mümkün olacaktır zannediyorum. Ayrıca ihtiyatların başında Albay Mustafa Kemal var. Ben ne yapmalıyım diye sordu bana. Bana süngünü keskin tut, yaptığın her şeyin iyice zevkini çıkar. Sanki son defa yapıyormuşsun gibi ve çukur kazman gerektiğinde derin kaz ve sıkı kaz dedi. Orhan Teğmen başımızdaki üç subaydan en iyi olanıydı ve her saldırıdan önce kılıcını keskin yanına uygun adım yürüyen ayak temposuyla şarkı söyleterek bilediğini duyardık. Ve bir saldırı yapıldığında kılıcı elinde hepimizin önünden o giderdi. Biz kılıcını kaldırdığı anı beklerdik ve o Aziz Allah diye bağırınca biz hemen hücuma geçip hep birlikte Aziz Allah diye bağırırdık ve içimizden vahşi bir cesaretin yükseldiğini duyardık. Orhan Teğmen bize melek gibi davranırdı. Öldürülmesi hepimize çok acı gelmişti. Galiba 2. Kirte Muharebesi'nden sonraydı. Frankler geri çekildikten sonra Şafak'la birlikte onu aramak için saflar arasında sürünmüştüm. Çünkü onu düşerken görmüştüm ve hala sağ olabileceği düşüncesindeydim. Ama bulduğumda şişmeye başlamıştı bile. Yaralarındaki kanın rengi siyahlaşmıştı. Ceset sineklerinin yumurtalarıyla kaplanmıştı. Parmaklarını zorlayarak açtım ve kılıcını aldım. Geri götürdüğümde muharebeden sağ çıkan birkaç kişi bu kılıcı öpmek için sıraya girdi. Sonunda o kılıca ne olduğunu bilmiyorum. Orhan Teğmen'i sık sık düşünürüm. Artık yaşlanmış olduğumdan öğleden sonraları meydandaki çınar ağaçlarının altında oturduğum yerde azıcık kestirdiğimde onun ve savaş arkadaşlarımın birer birer geldiklerini, elleriyle omuzlarımı tuttuklarını ve selamlamak için yanaklarımdan öptüklerini görürüm rüyamda. 59. Bölüm Karatavuk Gelibolu'da Karatavuk Hatırlıyor 3. Hepimiz Frankler'in gemilerin yanı sıra bir orduyla geri döneceğini biliyorduk. Birçok kişi korkmaya başlamıştı ama benim kaderimde Mustafa Kemal'in komutası altında olmak varmış. Ve dolayısıyla ben ile arkadaşlarım şanlılar arasındaydık. Nasıl olduğunu bilirsiniz. Bazen biri özeldir ve ötekilerden ayrılır. Öyle zannediyorum ki Abdülhamit Hoca böyle biriydi. Ayrıca Rüstem Bey de. Bazen biri aslan veya kartal olmak için seçilir de ötekiler koyun ya da serçe olmak için. Bu kişi yazgının seçtiği değildir de o kendi kaderini seçer. Sanki ne yapılması gerektiğini ötekilerden daha iyi biliyormuş gibidir. Ve dünyanın hangi yöne gideceğine dair de bir kavrayışı vardır. Mustafa Kemal'in artık cumhurbaşkanı olduğunu biliyorum ve onun adını duymamış olmak için gerçekten cahil olmak gerekir. Ayrıca biliyorum ki o hepimiz için en büyük Türktür artık ve benim gibi onunla şahsen tanışmış olanlar da onun ihtişamının bir kısmıyla parlayıp duruyorlar. Ama o zamanlar o sadece bir subaydı. Hiçbirimiz bu kadar büyük biri olacağını bilmiyorduk. Öyle olduğu halde onun sahip olunacak en iyi komutan olduğunu anlamıştık. Ve biz neferler vatan hizmetimizi bir başkası yerine onun komutasında ifa ettiğimiz için minnettardık. Çünkü ona itimadımız tamdı. Bunun sebebi onun ciddi bir subay olmasıydı. Öyle hayatını üniforma içinde geçirmekle yetinen biri değildi. O bölgede daha önce de hizmet yapmıştı ve onları avucunun içi gibi biliyordu. Ön saflara gidip dürbünüyle Frankler hakkında casusluk eder ve vurulma tehlikesini göze alırdı. Tam bir asker gibi muharebe esnasında uzun adımlarla etrafta dolaşır, asla vurulmazdı. Sanki korunuyormuş gibi. 38. alaya komuta ettiği vakit mükemmel olduğu söyleniyordu ve bu bilgi bize güç veriyordu. Mustafa Kemal düşmanın niyetini okumayı biliyordu. Böylece onları şaşırtabiliyordu ve saldırıların çoğu başarılı oluyordu. Tüm saldırılar cephe hücumlarıydı ve binlercemiz ölüyorduk. Biz zaten ölmeye hazırdık ama şimdi savaş denilen o illetin ne denli kötü olduğunu düşünüyorum. Belki de tüm yapacağımız Franklerin bize saldırarak kendi kendilerini tüketmelerini beklemekti. Çünkü her iki tarafta da ölümlerin nedeni savunma değil, saldırıydı. Yarımada çok geniş oldu ve ordular küçük olup bütün çıkarma yerlerini savunacak kadar büyük olmadığı için hareketli bir ihtiyat birliği oluşturulmasına karar verilmişti. Ve bu da 19. tümendi. Ben de bunun içindeydim ve Bigalı yakınında kamp kurmuştuk. Burası ihtiyat birliği için en uygun yerdi. Zira bir yöne gidip 7. tümeni, ötekine gidip 9.'yu destekleyebiliyorduk. Bigalı'da Mustafa Kemal bir evde kalıyordu. Huzurlu bir evdi bu. Bir balkonuyla balkon korkulukları, bir avlusu damında ağır kiremitleri, bahçesinde gülleri, naneleri vardı ve bir nedenle arka tarafında pencere yoktu. Bu huzurlu evi her gördüğümüzde kendimizi daha iyi hissederdik. Çünkü Mustafa Kemal ile binbaşı İzzettin içeride plan yapmaktaydılar. Franklin'in geri dönmesinden önceki ay boyunca bölgeye 5 ayrı tümen daha sevk edildi ve biz zamanımızı iki biçimde geçirir olduk. Bir an bile istirahat etmiyorduk. Ellerimiz kanayana, üniformalarımız parça parça olana kadar dikenli tel döşüyorduk. Bunu tel kalmayana kadar sürdürüyorduk. Siperler ve lağım kazıyor, küçük tabyalar oluşturmak için kum torbaları dolduruyor, ateş hatları açmak için ağaçlarla çalıları temizliyorduk. Siperlerin üstünü kerestelerle, toprakla kapatıyorduk ki bizi mermilerden korusun. Mustafa Kemal bize devamlı eğitim yaptırıyordu. Güçlenelim ve bölgeyi öğrenelim diye yarımadada sürekli yürüyüş talimleri yapıyorduk. İnişli, çıkışlı, akıl karıştırıcı bir yerdi. Yazın kuruyan derin su yolları ve dere yatakları, dolaşıp dolaşıp bir yere varmayan sel yatakları vardı. Arazi düzgün, muharebeye müsait değildi. Çünkü çok kalın dikenli çalılarla kaplıydı. Bu da askerin düzgün bir biçimde yayılarak ilerlemek yerine daracık keçi yollarından tek sıra ilerlemek zorunda kalacağı anlamına geliyordu. Ve dolayısıyla makineli tüfekleri keçi yollarına doğrultup gelen askerleri enselemek çok kolaydı. Ayrıca ilerlediğiniz vakit anında kayboluyordunuz ve birliğinizle bağınız kopuyordu. Bütün birlikler birbirleriyle irtibatı kaybediyordu ve dolayısıyla her saldırı berbat bir kaosa dönüşüyordu. Arazinin sürekli olarak değiştiği bir yerdi. Deniz kıyısında sivri uçlu çalılarla kaplı dik ve taşlık uçurumlar bulunuyordu. Yumuşak eğimli güzel tarım alanları vardı. Sarı ötücü kuşlarla dolu küçük çam ağacı ormanları bulunuyor ve bazı yerlerde de az önce bahsettiğim yine sivri uçlu çalılarla kaplı dere yatakları ile derin sel yatakları bulunuyordu. Yol yoktu ve bu yüzden kırlık alanda yürüyorduk. Yürüdükçe iz açıyorduk ve her şeyin arabalarla değil, hayvanlar ve insanlar tarafından taşınması gerekiyordu. Atlar bazen o kadar aç oluyorlardı ki evlerin üstündeki badanayı yemeye çalışıyorlardı. İlkbahar zamanıydı ve savaş olduğunu bilmezmiş gibi açan çiçeklerle her şey çok güzeldi. Çoban köpeklerinin kesik kulakları ve çivili tasmaları vardı. Kalelerin taşları arasında takırdayan kaplumbağalar ve kuyu bileziklerinin altında yaşayan küçük kertenkeleler vardı. Bronz sırtlı böcekler, yaprakları sürükleyerek geri geri yürüyen büyük böcekler, küçük turkuaz renkli kız böcekleri ve kocaman kahverengi vızıltılı yusufçuklar vardı. Kendi küçük yollarını açmış kara karıncalar, tırtılları sırtlanıp götüren çok büyük karıncalar vardı. Kahverengi ve altın sarısı kafaları olan büyük yılanlar vardı. Dalga kıranlarda balıkçılar kanatlarını kurutmadaydılar. Göklerde saksağanlarla kuzgunlar uçmaktaydılar. Bunlar bir askerin dikkat ettiği şeylerdir. Çünkü kendisi de toprağa yakın yaşar ve bunlar onun yoldaşlarıdırlar. Onlarla ilgilenir çünkü çoğu zaman yapacak pek az işi olur ve bunlar onun yaşamanın ne olduğunu, yaşamın bir sürü çeşidi üstüne düşünmesini sağlar. Muharebelerin ayrıntıları silinip gittikten çok sonraları bile bu şeyleri hatırlar. Tabii mevsimler değiştikçe bulunduğumuz yerin ilkbahardaki o cennet olmaktan çıktığını giderek anladık. Mustafa Kemal saldırının güneyden geleceğini düşünmekteydi. Ama Alman Franki General Bolayır'dan geleceğini düşünüyordu. Bu yüzden tatbikat yaparak gece ve gündüz manevra yaparak bir buraya bir oraya yürüyüp duruyorduk. Süngü kullanmayı öğrenmiştik. Çünkü yakın dövüşte süngü bir mermi bir düşmanı geçip bir dosta saplanabileceğinden dostlar açısından mermiden daha az tehlikelidir. Ancak muharebeler başladıktan sonra da kendi kendimize en iyisinin birini kaburgalarından süngülememek olduğunu öğrendik. Çünkü kaburgalar yay gibi ve süngüyü kıskaç gibi sıkıştırıyorlar ve ayağınızı adamın göğsüne dayamazsanız süngünüzü geri çekemiyorsunuz. Ölen adama çok zulüm olduğundan bunu yapmak zorunda kalmak da hoş olmuyor. Ölen de zaten elleriyle süngüye yapışıyor ve yüzüne bakmak zorunda kalıyorsunuz. Bu yüzü, gözlerini ve öksürerek tükürdüğü kanı çok uzun bir süre hatırlıyorsunuz. Bunu rüyalarınızda görüyorsunuz ve bu yüzden yorgunluktan bitkin düşmüş bile olsanız uyuması zor oluyor. Ayrıca bir süngü birinin kaburgalarına saplanmışsa onu çekmeye çalışırken siz de süngülenebilirsiniz. Başka bir şey de şu, bazen bütün bir muharebeyi tek bir kurşun atmamacasına süngüyle yapabilirsiniz. Cephanemiz olmadığında ve hatta bazen olduğunda bile biz yaptık. Ben sık sık kılıçlarımız olsa daha iyi olurdu diye düşünmüşümdür. Çünkü şöyle bir düşünürseniz, tüfeğin üstündeki süngü sopa üstündeki hançer gibi veya fırlatamayacağınız bir kısa mızrak ya da süvari kılıcının tersine kısa bir kılıç. Bana kalırsa yalnızca subayların değil hepimizin kılıcı olmalıydı. Bu fikrim Franklerin Gurka denen kısa boylu adamlarıyla ilgili gerçek yüzünden güçlendi. Bu Gurkalar askerlerin en serti ve en cesuruydular. Eğri bıçakları vardı. Bunların alt kısmı çok enliydi ve bunlarla bir vuruşta kafanızı veya kolunuzu uçurabiliyorlardı. Siperlerin içinde çok etkili oluyorlardı. Ben de ölü bir Gurkadan almış olduğum böyle bir bıçak var ve evimin duvarında muhafaza ediyorum. Mustafa Kemal'in tümenindeki bizler ay bitmeden kendimizi askerlerin en iyisi saymaya başlamıştık. Ve ayrıca en iyi kumandanın da bizde olduğunu düşünüyorduk. Çünkü o durmadan bir yerden bir yere gidiyor, her şeyi dürbünleriyle kontrol ediyor ve ciddi ciddi düşünüyordu. Ona hiç benzemeyen bizlere garip bir biçimde büyüleyici görünmesine yol açan sarı saçları ve mavi gözleri vardı. Bu mavi gözler zekayla ışıl ışıldı ve sizinle konuşmak için durduğunda bizzat padişah hazretleriymişler gibi şeref duyuyordunuz. Yanında kendisine ara sıra iğne yapan bir doktor bulundurmaktaydı ama nedenini bilmiyorum ve doktorun adı Hüseyin Bey'di. Frank çıkarması gerçekleştiğinde hazırlıklarımızı tamamladığımız günün ertesi günüydü. Atış alanları temizlenmiş, büyük topların menzili ayarlanmış ve tüfeklerimizin görüşü sıfırlanmıştı. Sanki bir düğün kurmuşuz da misafirler tam yemekler dağıtılırken gelmiş gibiydi. Altmışıncı bölüm. Mustafa Kemal. 13. Mustafa Kemal, Alman komutan Otto Liman von Sanders'le ilginç bir ilişki geliştiriyor. Von Sanders nadiren hata yapan zeki ve kararlı bir subay. Hayati mevkilere Türklerden ziyade Almanları yerleştirerek Osmanlı subayları arasında bir hayli düşmanlık yaratmış durumda. Britanyalı komutan Sir Ian Hamilton'ın aksine von Sanders her zaman yetersiz subayları kovmayı tercih ediyor. Kemal apaçık bir Alman karşıtı ve generalin yüzüne karşı Almanya'nın savaşı kaybedeceğini düşündüğünü söylüyor. Kemal bütün stratejik ve taktik konularda kendi fikirlerinin doğruluğuna kesinlikle inanmış durumda. Müttefik çıkarmasının olası yeri konusunda da generalle fikir ayrılığı var. Zamanla von Sanders ele avuca sığmayan dediğim dedik Kemal'e ilişkin kızgınlığının üstesinden gelecek ve kendisine giderek daha fazla sorumluluk tevcih edecek. Kemal'in çıkarma konusunda haklı olduğu anlaşılıyor ama general tümenleri öyle örgütlemiş ki kıyıya yalnızca az sayıda asker dağılmış durumda ve kalanlar müttefiklerin niyeti aşikar hale gelir gelmez yer değiştirebilecek gibi bir yerde yoğunlaşmışlar. Müttefikler tarafından yapılan şaşırtmacalar kendisini yalnızca bir tek gün aldatıyor. Kemal ihtiyat birliklerinin kumandasına verilmiş ve istila sabahı deniz bombardımanının uzaktan gelen sesiyle uyanıyor. Bir süvari birliğini keşfe yolluyor ve küçük bir düşman gücünün yarım adanın hakimiyetini tamamıyla ele geçirmelerini sağlayabilecek yüksek araziye doğru ilerlemekte olduğu bilgisini alıyor. Buna bağlı olarak inisiyatifi ele alıyor, yetkisi olmadan harekete geçerek ki bu sık sık yaptı ve her seferinde de yaptığı yanına kâr almış bir şey, bütün 57. alay ve dağ bataryasıyla birlikte yola çıkıyor. Büyük bir tesadüf eseri önceden programı alınmış bir tatbikat dolayısıyla 57. alay takım toplamış ve gitmeye hazır durumda. Osmanlı İmparatorluğu'nun şansına müttefiklerin niyetini doğru okumuş bulunuyor. Eğer öyle olmasaydı bütün ihtiyatları yanlış yere götürmüş olacaktı ve harekat anında kaybedilecekti. Kemal alayını hızlı yürüyüşün ardından toparlanmak üzere bırakıyor ve çalılığa girerek ilerliyor. Düşman gemilerinin denizde dağınık vaziyette olduklarını görüyor. Osmanlı askerleri kendisine doğru koşmaktalar ve Kemal soruyor, "Neden koşuyorsunuz?" "Askerler geliyorlar, geliyorlar!" diye bağırıyorlar. "Kim geliyor?" diye soruyor Kemal. "Düşman efendim." "Nereden?" "İşte şuradan." Gerçekten bir grup Avustralya askeri bütün müttefik komutanlarının en saplantılı hedefi haline gelecek olan Hayati Tepe, Jonk Bayırı istikametinde ilerlemekte.
Geri çekilmemelisiniz diyor Kemal askerlere.
Ama hiç sehpanemiz kalmadı. Kemal Avustralyalıların kendisine kendi birliğinden çok daha yaklaşmış durumda olduğunu kavruyor. Zamanı ihtiyacı var ve şanslı bir ilhamla irkiliyor.
Süngü tak ve yere yat komutunu veriyor.
Askerler dediğini yapıyorlar ve üstlerine ateş açılacağını düşündüklerinden Avustralyalılar da yere yatıyorlar. Ve ateşli silahlarla yapılacak bir çatışmaya hazırlanıyorlar. Bir subay 57. alayı getirmek üzere gönderiliyor. Kemal alaya Balkan savaşlarındaki 100 kızartıcı kayıplarını affettirmek zorunda olduklarını söylüyor. Ünlü konuşmasını yapıyor.
Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler ve komutanlar kaim olabilir.
Bataryaların yerlerine yerleştirilmesine Kemal şahsen omuz veriyor ve muharebeyi ufuk çizgisinde izliyor. Mucize eseri olarak vurulmuyor. Kemal'den ilham alan, cihattan ilham alan 57. alay Avustralya ilerleyişini durdurmayı başarıyor ve hemen hemen bütünüyle yok oluyor. Kısa bir süre içinde imam ile saka oğlan bile ölecek ve 57. alay sonsuza kadar Türk efsanesine mal olacak. Ne var ki ertesi gün 77. Arap alayı panik halinde kaçışıyor ve Osmanlı ordusunda Arap askerleri ilişkin genel hoşnutsuzluğu daha da derinleştiriyor. Ancak 5 gün içinde pozisyonlar sabitleniyor, 5. tümenin felaket bir karşı saldırısının ardından Anzaklara karşı kalıcı saflar oluşturuluyor. Kemal Osmanlıların imtiyaz emriyle ödüllendiriliyor ve tümen karargahının bulunduğu yere Kemal Yeri Takma adı veriliyor. Liman von Sanders Kemal'in kurmay başkanlığını yapmak üzere bir Alman subayı yolluyorsa da Kemal anlamlı bir biçimde onu geri göndererek Sadık Binbaşı İzzettin'i alıkoyuyor. Bir gün Kemal durup kısaca Kara Tavuk'la konuşuyor. Kara Tavuk'un tüfeğini alıyor, sürgüsünü gevşetip namlusundan bakarak inceliyor ve sonra Kara Tavuk'a tüfeğin bakımına dair tavsiyelerde bulunuyor. Kara Tavuk bunu kalan ömrü boyunca hatırlayacaksa da ne dediğini tam olarak hatırlamayı başaramayacak.